Ayrım 31. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 420. Cohen dünyayı iki jeokastralojik bölgeye ayrılmış ve her stratejik bölgede deniz ticaretine dayanan bölgeyle kara bölgeleri ayırt etmiştir. Her jeostratejik bölgede birkaç jeopolitik bölgeye ayrılmıştır. Örneğin Güney Asya potansiyel bir jeopolitik bölge olarak kabul edilmiştir. Geriye kalan jeostratejik bölgeler de Orta Doğu ve Güneydoğu Asya olarak ayrı jeopolitik bölgelere ayrılmıştır. Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gerek ülkeler gerekse süper güçler arasında çatışmaların çıktığı bölgeler içerisinde yer almıştır. Afrika'da süper güçlerle batılı ülkelerin menfaat çalışmalarının olduğu ayrı bir bölge olarak kabul edilmiştir. Cohen daha sonra 1992 yapmış olduğu revizyonda Japonya, Çin ve Avrupa'yı kapsayan 3 ana gelişim sürecinde olan bölgenin varlığından bahsetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli değişmeler meydana gelmiş ve bu değişim sürecine göre ülkelerin jeopolitik ve jeostratejik önemlerinde de yeni gelişim ve değişimler yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki önemli sebeplerden biri de kıtalar arasındaki süper güçlerin dünyayı paylaşmaları yatmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı, İngiltere, bu birleşmede dünyadaki etkinliğini artıran Amerika'nın çok önemli rolü olmuştur. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Avrupa ve Amerika'nın karşısında diğer bir süper güç olan Sovyetler Birliği, NATO'ya karşılık olarak Varşova Paktı'nı kurdu. Bu paktta Sovyetler Birliği başta olmak üzere Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan katıldı. Batı'nın ticari birliğine karşı da Sovyetlerin önünü çektiği sosyalist ülkelerin katılmasından oluşan Comecon kuruldu. Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Sovyetler Birliği arasında her alanda bir yarış ve rekabet süre geldi. Bu iki süper güç etki alanlarını birbirleri aleyhine genişletmek için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Örneğin Sovyetler Birliği, Mısır, Libya, Irak, Suriye ve hatta Yemen'e kadar olan Orta Doğu ülkelerini kendi tarafına çekme gayretinde önemli ölçüde başarılı oldu. İdeolojik yönden taraftar sağlamak amacıyla ekonomik yardımda bulunmaya başladı. Sovyetler Birliği'nin Vietnam etkisi altında kalması üzerine Amerika ile Vietnam arasında uzun yıllar süren ve Amerika'nın başarısızlığıyla sonuçlanan savaşlar meydana geldi. 1950'de Sovyet destekli Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye işgale başlamasıyla Kore Yarımadası, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin mücadele sahası haline dönüştü. Güney Kore, Türkiye'nin de katıldığı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün desteğiyle bağımsızlığını kazandı. Amerika'nın burnunun dibinde olan Küba'nın Sovyetler Birliği'nin etki alanına girmesi ve bu ülkeye Rus füzelerinin yerleştirilmesi Amerika'nın şiddetli reaksiyonuna neden oldu. Sovyetler Birliği ile Amerika arasında Dünya Savaşı'na yol açabilecek çatışma güçlükle önlendi. Amerika, Avrupa'daki müttefiklerini yanına alarak Sovyetler Birliği'nin etki alanını sürekli daraltmaya çalıştı. Ayrıca Amerika, özellikle Şah Rıza Pehlevi döneminde İran'a yardım yapmaya başladı. Körfez ülkelerini Sovyetler Birliği'nin etki alanına girmesini önleme gayretinde bulundu. Türkiye ve Yunanistan'a ekonomik ve askeri yardımlar yaptı. Ayrıca Amerika Çin ile işbirliği yapmanın yollarını araştırdı. Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Sovyetler Birliği arasında uzay çalışmaları hızlandırıldı. Özellikle 1968'de Amerika Ay'a inen insan gönderirken Sovyetler sadece bir kazma attı. Bu uzay çalışmaları daha sonra Amerika'nın Yıldızlar Savaşı projesi ile kızıştı. Sovyetlerin ayak uyduramadığı bu yarış bir bakıma Sovyetler Birliği'nin ekonomik çöküntüye düşmesine ve akabinde dağılma sürecinin başlamasına neden oldu. Soğuk Savaş döneminin sonuna doğru Amerika'nın ekonomik, sanayi, ticari ve siyasi alanlarda yaptığı gelişmeyi Sovyetler Birliği gösteremedi. Sovyetler Birliği'nin merkeziyetçi yönetimi ülkenin Batı karşısındaki rekabetini engelleyen en önemli bir unsurdu. Şöyle ki Batı teknolojisiyle rekabet edemez duruma gelen Sovyetler Birliği'nin sanayi ürünlerinin dış pazarlarda alıcı bulması giderek azalmaya başladı. Batı'nın demokrasi ve siyasi alanda gelişmesi karşısında Sovyetler Birliği adeta kaynamaya başladı. Bu durumu fark eden Gorbaçov'un ülke gündemine getirdiği açıklık ve yeniden yapılanma politikası da başarılı olamadı. Sonuçta Sovyetler Birliği'nde dağılma süreci başladı. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması ile dünyanın her yönden yeni bir yapılanma dönemi başladı. Bu dönemin en önemli özelliği devletin ekonomideki baskısının giderek azalması, bunun yerine rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin güçlenmesi ve özellikle özel sektörün işlerinin artmasıdır. Yani dünyada sosyalist ekonomi ve yönetim şeklini iflas ederek yerine ülkeler arasında sermayenin serbest dolaşımına ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine dayanan küreselleşme sisteminin başlamasıdır. Nitekim küreselleşme sürecinde dünyada çok uluslu şirketler etkin olmaya başlamış ve sermaye serbest dolaşıma girmiştir. Devletin ekonomiye müdahalesi gittikçe azalmış, uluslararası işbirliği giderek artmaya başlamıştır. Küreselleşmede uluslararası şirketlere sahip teknoloji ve sermaye birikiminin olduğu ülkeler hızla gelişirken, gelişmekte olan ülkeler sıkıntıya düşmektedir. Böylece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik fark gittikçe açılmaktadır. Bu durum ise ister istemez dünyada ekonomik ve sosyal açıdan iki ayrı kutbun doğmasına neden olmaktadır. Küreselleşme aynı zamanda sermaye birikiminin süper güçlerle toplanmasına ve bunların her alanda hakimiyet kurmasına yol açmıştır. Süper güçler. Kısaltmalar: ABD, Amerika Birleşik Devletleri; JAP, Japonya; RF, Rusya Federasyonu; GDA, Güneydoğu Asya; OD, Orta Doğu; AB, Avrupa Birliği; AF, Afrika; LA, Latin Amerika; HIN, Hindistan. Süper güçler. Kuzey: ABD, AB, RF, JAP; Güney: LA, AF, OD, HIN, IN, GDA. B. Pan bölgeler: ABD, AB, RF, JAP; LA, AF, OD, HIN, IN, GDA. C. Dünyanın sınıflandırılması: ABD, AB, RF, JAP; LA, AF, OD, HIN, IN, GDA. Ç. İdeolojik ayrım: 1. grup JAP, ABD, IN, GDA, LA; 2. grup AB, RF, AF, OD, HIN. 1990'lı yıllardan itibaren alternatif jeopolitik senaryolar üretilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak dünya doğu batı, kuzey güney olmak üzere iki ana bölgeye ve her bölgede kendi arasında sınıflara ayrılmıştır. Bu ayrımda ülkelerin veya ülke topluluklarının jeopolitik ve jeostratejik durumları, ekonomik gelişmişlikleri ve siyasi özellikleri dikkate alınmıştır. Süper güçler olarak kuzeyde Amerika, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Japonya, güneyde ise Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya olarak belirlenmiştir. Pan bölgeler olarak kuzeyde Amerika, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Japonya, güneyde ise Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ayırt edilmiştir. İdeolojik açıdan kuzeyde Japonya, Amerika, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, güneyde ise Çin, Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan olarak ayrılmıştır. Dünya özellikle ekonomik sınıflandırma yönünden kuzeyde Amerika, Rusya Federasyonu, Japonya, güneyde ise Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya olarak gruplandırılmıştır. Yukarıda belirtilen süper güç odakları içerisinde de ekonomik ve ticari açıdan işbirliğine yönelik teşkilatlar vardır. Örneğin Amerika'da, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'dan oluşan NAFTA, Kuzey Amerika Ekonomik İşbirliği; Avrupa'daki devletlerin çoğu kapsayan AB, Avrupa Birliği; Afrika'da Afrika Birliği Teşkilatı; Orta Doğu'da Arap Birliği kurulmuştur. Petrol zengini Arap ülkelerinin bir bölümü OPEC, Petrol Üreten Ülkeler Teşkilatı içerisindedir. Ayrıca SAARC, Güney Asya Bölgesel Teşkilatı; ASEAN, Güneydoğu Asya Ülkeleri Teşkilatı ile Latin Amerika Serbest Ticaret Teşkilatı gibi ticari ekonomik birlikler kurulmuştur. Sovyetler Birliği döneminde demir perde ülkelerinin katılımıyla kurulan COMECON ise dağılmıştır. Japonya ve Asya'nın kaplanları olarak adlandırılan Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Singapur ekonomik yönden hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Japonya ve Çin'in hızla yükselişi bunların gelecek yıllarda dünya siyasetinde daha etkin rol oynamasını gündeme getirecektir. İslam dünyasında genellikle belirsizlik süreci devam etmektedir. Körfez Savaşı'nda Birleşmiş Milletler'e bağlı askeri güçlere bazı Arap ülkeleri de destek vermesi, İslam dünyasında Irak'ın Küveyt'te saldırı karşısında ortak bir tutumun benimsenmiştir. Ancak Arapların kendi aralarında bir birlik veya bütünlük oluşturamadıkları da her zaman görülmektedir. Durum nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, gerçek olan şu ki, İslam dünyasında birlik ve beraberlik sağlanamamakta. Belli konularda bile İslam ülkeleri ortak hareket edememektedirler. Buna örnek olarak Bosna Hersek'te Müslüman Boşnaklar, Kosova'da Müslüman Türk ve Arnavutlar katledilirken, İslam dünyasının Türkiye dışında pek sesini yükseltememesi verilebilir. Esasen ekonomik yönden güçlü olan bazı Arap ülkeleri, İslam ülkelerine değil ticari yönden sıkı ilişki içinde oldukları ortaklıkların gözüne bakmaktadır. Günümüz dünya siyasetinin yapılanması ve hegemonyasında 1971 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'un çok kutuplu bir dünya siyaseti ve jeopolitiğinin benimsenmesiyle yeni bir şekillenme sürecine girmiştir. Dünyada jeopolitik yönden Amerika, Sovyetler Birliği, Batı Avrupa ve Japonya başta olmak üzere 5 güç kaynağı belirlenmiştir. Bu 5 güç noktası dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. Amerika'ya karşı ekonomik açıdan rekabet gücü olarak Batı Avrupa ve Japonya'nın olduğu belirtilmiştir. Amerika, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra her yönde dünya siyasetine ağırlığını koymuş durumdadır. Neredeyse dünyada gelişen tüm olaylar karşısında Amerika'nın gözünün içine bakılmakta ve oradan gelen sinyallere göre politikalar üretilmektedir. Bu durum, Amerika'nın ticari, sanayi, teknoloji ve özellikle iletişim, enformasyon yönünden fevkalade gelişmiş olması ile ilgilidir. Bunun yanında, belli olaylar karşısında belli bölgelerdeki devletlerin ortak politika üretememektedir. Örneğin Kosova konusunda Sırp katliamına karşı sözde uygarlık düzeyinin yüksekliği ve insan hakları savunması ile övünen Batı Avrupalılar, ucuz kınamalarla olayları geçiştirmeye çalışmıştır. Amerika ise NATO'yu arkasına alarak Sırp katliamına son vermiştir. Azerbaycan petrolünün Ceyhan'a nakledilmesi konusunda uzun süren uluslararası tartışmalar yine Amerika'nın desteklemesiyle çözümlenmiştir. Uluslararası bir takım anlaşmazlık konularına doğrudan ve dolaylı olarak Amerika girerek çözüm bulmaya çalışmaktadır. Uluslararası sorunlarla ilgili görüşmeler zaman zaman Amerika'nın gözetimi altında Washington'da yapılmaktadır. 1960'lı yıllardan beri işgal altındaki Filistin ve Suriye, Lübnan topraklarından İsrail'in çekilmesi ve bir Filistin devletinin kurulması konusunda Amerika'nın gözetiminde Camp David'de yapılan müzakereler buna örnek olarak gösterilebilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 12 Aralık 1999'da Helsinki'de yapılan toplantıda aday ülke olarak kabul edilmesinde Amerika'nın önemli katkısı olmuştur. Esasen Amerika'nın katkısında güvenilir bir ülke olan Türkiye'nin Orta Doğu'daki Amerikan etkinliğine yardımcı olmasında büyük rolü vardır. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya ve Ticaret Merkezi'ne uçaklarla yapılan intihar saldırısından sonra Amerika, dünyada terörle mücadele kapsamı çerçevesinde yeni bir stratejik ve jeopolitik yapılaşmanın içerisine girmiştir. Dünyaya hakim olmanın temelleri. Dünyaya hakim olma konusunda bazı ülkeler sürekli bir gayret göstermişlerdir. 17. yüzyılda Hollanda, 19. yüzyılın ortalarında Büyük Britanya, Birleşik Krallık ve 20. yüzyılın ortalarından itibaren de Amerika dünyaya hakim olmuştur. Bu hakimiyetin oluşması ekonomik, politik ve ideolojik yönden sağlanmıştır. Fakat bu üç bileşenli etkenin en önemlisi ekonomik yönden zenginleşerek diğer ülkelere üstünlük sağlamasıdır. Dünyaya hakim olmanın temelinde üretim, ticaret ve sermaye birikimi yatmaktadır. Nitekim çeşitli dönemlerde dünyaya ve bulunduğu bölgelere egemen olan ülkeler, rakip ülkelere karşı ham ve işlenmiş madde üretiminde üstünlük sağlamıştır. Bu durum, ticari yönden gelişmeyi beraberinde getirmiş ve sermaye birikimini arttırmıştır. Başka bir ifadeyle bir devlette üretim, ticaret ve sermaye birikimi hakimiyeti esas unsurunu oluşturmuştur. Bu durum ise serbest ticarete dayanan bir ekonomik sistemle gerçekleşmiştir. Bunun yanında hakimiyeti güçlendiren diğer hususlar ise diplomasi ağı ve askeri yönden güçlü olma, özellikle çeşitli bölgelerde üs kurmadır. 1945'te Almanya, Japonya ve İtalya'nın karşısında Fransa, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin galip gelmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, yeni güç odaklarının kurulmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonunda galip ve mağlup olan ülkeler, savaşın verdiği büyük kayıplar yüzünden ekonomik çöküntüye uğramıştır. Ancak Amerika, savaşa girmesine karşın her alanda gelişmesini sürdürerek her yönden ayrı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bunun temelinde yatan neden, Amerika'nın tarım ve sanayi malları üretiminde ileri gitmiş olmasıdır. Buna bağlı olarak Amerika, 1945'te dünya üretiminin yarısını verir duruma gelmiştir. Öte yandan Amerika Başkanı Roosevelt'in yeni bir vizyon oluşturarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurması ve daha sonra NATO'nun kuruluşuna öncülük etmesi ayrı bir güç olmasını bir bakıma perçinleştirmiştir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile dünya genelinde yeni bir siyasi ekonomik yapılanma süreci başlamıştır. İletişim başta olmak üzere her alanda teknolojik yönden hızlı gelişme, ekonomik yönden güçlü ülkelerin daha fazla ilerlemesini ve dünyada jeoekonomik strateji ve veya ön plana çıkmasını sağlamıştır. Başka bir anlatımla jeoekonomi, jeopolitik ve jeostratejinin önüne geçmiştir. Dünya hakimiyetinde askeri sanayi ve silah satışlarının da yeri vardır. Dünyada silah satan ülkelerin başında Amerika, Rusya Federasyonu, Fransa, Almanya, Çin, Birleşik Krallık gelir. 2001 yılı verilerine göre dünyada toplam 26,3 milyar dolarlık silah satışının %45,8'ini 12 milyar dolar, Amerika %22'sini 5,8 milyar dolar, Rusya %11'ini, Fransa 2,9 milyar dolar, %3,8'ini 1 milyar dolar, Almanya %2,3'ünü 600 milyon dolar yapmıştır. Ülkelerin uluslararası siyasetlerini belirlemede dış borç yükü de büyük önem arz etmektedir. Dünyadaki toplam dış borç yükü 2001 yılında 2,3 trilyon dolara yükselmiştir. Dış borcu olanlar ise gelişmekte olan ülkelerdir. Milyar dolar olarak dış borcu en fazla olan ülkeler şunlardır. Brezilya 226,4, Çin 170,1, Meksika 158,3, Rusya 152,6, Arjantin 136,7, Endonezya 166,7, Türkiye 135,7, Hindistan 97,3, Tayland 67,4 ve Polonya 62,4. Uluslararası alanda hizmet veren şirketler de ülkelerin dünya üzerindeki etkinliğinde önemli rol oynayabilmektedir. Dünyadaki ilk büyük 100 şirketin 35'i Amerika, 20'si Japonya, 12'si Almanya, 7'si Fransa, 5'i Hollanda, 4'ü Birleşik Krallık, 4'ü İsviçre kökenlidir. Ayrıca Çin, Meksika, İsveç kökenli şirketler de vardır. Bu şirketlerden ilk 3 sıradaki Amerika kökenli şirketlerin yıllık satış cirosu şöyledir. Walmart Stores 246 milyar dolar, General Motors 186,7 milyar dolar, Exxon Mobil'in 182,4 milyar dolar. Bunların kazancı gelişmekte olan birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazladır. Yukarıda belirtilen durumlar dikkate alındığında dünyaya hakim olmanın temelleri arasında askeri sanayi ve buna bağlı silah satışı, uluslararası alanda iş gören şirketler önemli yer tutmaktadır. Dış borç yükü fazla, dünya sanayi ve ekonomisinde fazla yeri olmayan gelişmekte olan ülkeler ise bir bakıma güçlü devletlerin pekleri durumundadır. Ekonomik ve askeri güç dünyada adaletin ve demokrasinin de önüne geçmiş gibi görünmekte ve uluslararası alanda güçlü ülkeler, terörü doğrudan ve dolaylı olarak destekleseler veya bir ülkenin haklı çıkarlarını zedeleseler bile her zaman haklı çıkmaktadır. Irak'ı silahlandıran ülkeler daha sonra bu ülkenin silahlarından şikayetçi olmuşlar ve fakat bu ülkeyi neden silahlandırdıklarının hesabını verememişlerdir. Kısaca denilebilir ki son yıllarda ülkelerin sahip oldukları jeopolitik durumu eski önemini kaybederek jeoekonomiye doğru bir kayış göstermektedir. Çünkü ekonomik yönden güçlü ülkeler bulunduğu bölgelerin yeni bir çekim veya cazibe alanı oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle ekonomik yönden gelişmemiş ülkelerin jeopolitik konumu ne olursa olsun çevreye etkili olamayacakları gibi gelişmiş ekonomilerin etki alanı içinde kalmaya mahkumdurlar. Dünyada artık ideolojik, siyasal ve etnik gruplaşmalar zayıflamaktadır. Buna karşılık ticaret ve ekonomik teşkilat ülkelerin tanınmasında ve uluslararası siyasi etkinliğinde önemli rol oynamaktadır. Günümüz dünyası ekonomik güç ve coğrafi konumlara dikkate alınarak 3 jeopolitik bölgeye ayrılmıştır. Bunlar 1. Japonya'nın başını çektiği ve Çin'in giderek güçlendiği Asya-Pasifik bölgesi, Avustralya ve kenar bölge dahil. 2. Almanya'nın önde olduğu Avrupa Birliği. 3. Amerika'nın başını çektiği Pan-Amerika bölgesidir. Buna göre dünyada Amerika ve AB'nin yer aldığı Atlantik ile Japonya'nın bulduğu Pasifik bölgeleri dünya ekonomik ve siyaseti üzerinde etkin olmaya başlamıştır. Türkiye'nin bulunduğu bölge içerisinde etkin rol oynaması, milli değerlere bağlı çağdaş eğitim yapması, yetişmiş insan gücünün artması, sürdürülebilir gelişme projelerini hayata geçirmesi, sosyal adalet ve dengeli gelir dağılımı dayalı demokratik yönetimin gelişmesi, bölgesel işbirliği, ekonomik gelişmişlik seviyesiyle orantılı olabilecektir. Bölüm 17. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir köprü durumundadır. Özellikle Avrupa ve Asya arasındaki çeşitli kültür ve medeniyetlerin geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bulunduğu coğrafi konum açısından Türkiye hem bir Avrupa, Akdeniz hem de Orta Doğu, Kafkasya ve Asya ülkesidir. Bu konum Orta Doğu, Orta Asya ile Avrupa arasında jeopolitik, stratejik, ticari yönlerden son derece önemlidir. Ülkemizin coğrafyası ve jeopolitik durumu, dış politika, milli hedef ve ideallerin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Türkiye'nin bu konumda etkili bir güç olmasını sağlayan önemli üstünlüğü olduğu gibi, Türkiye'nin bizatihi kendisinden kaynaklanan bazı engeller de vardır. Bunları ayrı ayrı ele alarak inceleyelim. 1. Coğrafi ve özel konum. Coğrafi konum. Bu konum, bir ülkenin dünya üzerindeki yerinin enlem ve boylamlarına göre belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle başlangıç paraleli olan ekvator ile Birleşik Krallık'taki Greenwich gözlem evinden geçen başlangıç meridyeni arasındaki uzaklığı belirtir. Coğrafi konum ülkenin fiziki coğrafi özelliklerinin yani iklim, bitki örtüsü, toprak ve su kaynakları yönünden dünyadaki yeri ve önemini belirtmesi açısından önemlidir. Ülkemiz kuzey yarımkürede 36 derece ile 42 derece kuzey paralelleri ile 26 derece 45 derece doğu meridyenleri arasında eski dünya Avrasya denilen kara kütlesinin hemen batısında yer alır. Küçük Asya, Asya Minor denilen Anadolu ile kuzeybatıda Avrupa kıtasına giren Trakya'yı da kapsayan Türkiye bir bakıma Avrupa ile Asya kıtaları arasında bir köprü oluşturur. Türkiye'nin izdüşüm alanı 779.452 metrekare, gerçek alanı ise 814.578 kilometrekaredir. Anadolu'nun izdüşüm alanı 755.688 kilometrekare, gerçek alanı 790.200 metrekare. Trakya'nın izdüşüm alanı 23.764.000 metrekare, gerçek alanı ise 24.378 kilometrekaredir. Burada Türkiye'nin izdüşüm alanı ile gerçek alanı arasındaki 35.126 kilometrekarelik fark engebeli olmasından ileri gelir. Ülkemizin toplam kara sınırları uzunluğu 2.875 kilometre. Suriye sınırı 877 kilometre, Ermenistan, Gürcistan ve Nahçıvan'ın toplam sınırı 619 kilometre, İran sınırı 529 kilometre, Irak sınırı 378 kilometre, Bulgaristan sınırı 269 kilometre ve Yunanistan sınırı 203 kilometre. Toplam kıyı uzunluğu 8.330 kilometre, Anadolu kıyısı 6.480, Trakya kıyısı 886, Adalar kıyısı 1067 kilometredir. Anadolu, doğu-batı yönünde Iğdır Ovası'nın doğusu ile batıda Biga Yarımadası arasında 1600 kilometre uzunlukta, kuzey-güney yönünde kuzeyde Kerempe Burnu ile güneyde Anamur Burnu arasında 650 kilometre ve yine kuzeyde Sinop Yarımadası'ndaki İnceburun ile güneyde Hatay ili Beysun Köyü güneyi arasında 680 kilometre kadar genişliktedir. Ülkemizin doğusuyla batısı arasında 19 meridyen veya 76 dakikalık yerel saat farkı vardır. Orta kuşak veya orta iklim kuşağı içerisinde yer alan ülkemiz, kapladığı saha itibariyle ayrı ayrı Avrupa'daki tüm ülkelerden büyüktür. Komşularımızdan Rusya Federasyonu ve İran'dan sonra üçüncüdür. Üç kıtanın birleştiği orta kuşak içerisinde yer alan ve engebeli bir yüzeye sahip olan Türkiye'nin önemli avantajları bulunur. Örneğin, subtropikal ve orta kuşak iklim bölgesinde yer alması nedeniyle Akdeniz iklimi, nemli, ılıman, okyanusal iklim ve karasal iklim koşulları hüküm sürer. Bu iklim koşulları, tropikal bitki ve tarım ürünlerinin dışındaki tüm bitki ve tarımsal ürünlerin yetişmesini sağlar. Nitekim Türkiye'de kauçuk, kakao, kahve ile bazı tropikal ürünlerin dışında tüm sebze ve meyveler, tahıllar üretilir. Türkiye'nin engebeli bir topografyaya sahip olmasının tarım, yerleşme ve ulaşım açısından bir takım güçlükler çıkmasına karşın olumlu yanları da bulunur. Bunun başında dağ kuşaklarını derin olarak yaran akarsular, barajların yapımını ve su potansiyelinden faydalanılmasını sağlar. Barajlar hem enerji hem de sulama ve kullanma suyu biriktirmeleri açısından son derece büyük öneme sahiptir. Örneğin, halihazırda enerji üretimimizin 1/4 kadarı hidroelektrik santrallardan sağlanır. Çukurova, Gediz, Harran, Çarşamba, Bafra gibi büyük tarımsal araziler barajlardan sağlanan suyla sulanır. Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerimizin içme suyu da yine barajlardan elde edilir. Eğer ülkemiz Almanya, Hollanda gibi düz bir ülke olsaydı bu potansiyelimiz olmazdı. Türkiye, Orta Doğu ülkeleri içerisinde en fazla su potansiyeline sahip ülkedir. Gerek yerüstü, gerekse yeraltı suları ihtiyacımızı karşılayacak ölçüdedir. Ülkemizin hiçbir yerleşme biriminde ciddi bir su sıkıntısı yoktur. Su potansiyelimiz sadece ülkemiz için değil, Irak ve Suriye'nin de gereksinimini önemli ölçüde karşılar. Özellikle Fırat üzerindeki barajlar sayesinde Suriye'ye düzenli su verilir. Suyun önemi olmadığı takdirde iyice anlaşılmakta ve her ne kadar büyük bir nimet olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin Körfez ülkelerinden Küveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan su sıkıntısı içerisindedir. Birleşik Arap Emirlikleri deniz suyunu arıtarak kullanmaktadır. 1 litre deniz suyunun tatlı su haline getirilmesi 1,5 Amerikan dolarına mal olmaktadır. Başka bir anlatımla bu ülkede 1 litre suyun maliyeti 10-15 litre petrole eşdeğerdir. Bu durum dikkate alındığında suyun petrolden daha önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Su zenginliği her zaman petrol zenginliğine tercih edilmektedir. Su gelecekte aynı zamanda büyük bir enerji kaynağı olmaya adaydır. Çünkü dünya petrol rezervlerinin tükenmesiyle sudan elde edilen hidrojenle taşıtların yakıt ihtiyacının karşılanması gündeme gelecektir. Buna örnek olarak dünyada Almanya'da hidrojenle çalışan otomobillerin denenmesi verilebilir. Su sorunu aynı zamanda iklimi kurak olan Orta Asya ülkelerinden Türkmenistan ve Özbekistan'da da yaşanmaktadır. Bu ülkeler tarım yapmak amacıyla Aral Gölü'ne dökülen Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin sularıyla tarım arazilerini sulamakta ve başta pamuk olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştirmektedir. Ancak sulaması sonucu Aral Gölü su seviyesinin düşmesiyle kara haline gelen sahalarda biriken tuzların rüzgarlarla savrulması, toprakların tuzlaşmasına ve bir takım solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar açısından Türkiye zengin ülkeler arasındadır. Çünkü ülkemizde zengin bor, lignit, boksit, demir, fosfat, bakır ve krom yatakları bulunur. Ayrıca henüz işletilmemekle beraber stratejik önemde olan mineral ve maden yatakları da vardır. Bu kaynaklar ülkemizde demir çelik başta olmak üzere metal ve makine sanayinin gelişmesine imkan sağlamaktadır. 31. ayrımın sonu, sayfa 432.